Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türk demokrasi tarihini, kurumlarının, fikirlerinin, gelişimini, teşekkülünü, kendi içerisindeki tartışmaları, önemli tarihi dönüm noktalarını, önemli olayları, tabii buna tesir eden veya bunlardan etkilenen toplumsal hayatın diğer veçelerini ele alıyoruz. Sadece bu manada siyaset ve demokrasi ile ilgili gelişmeleri değil, hukuk, eğitim, kültür, sosyoloji, sanayileşme, iktisat, köyden kente göç gibi siyasi hayattan etkilenen ve siyasi hayatı etkileyen gelişmeleri de bu değerlendirmeye dahil etmeye, bu şekilde halihazırda güçlü bir şekilde hayatına devam ettiren ve zenginleşen Türk demokrasi tarihini, bunun arkasındaki tarihi ve siyasi kültürü anlamaya, anlatmaya, tartışmaya çalışıyoruz. 19. yüzyılda, aslında belki 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı modernleşmesinin kanuni kadim, yani eski düzen yerine, klasik imparatorluk düzenine dönmek yerine artık bunun işe yaramayacağını anlamış olmaktan gelen, Avrupa'daki yeni gelişmeleri esas alan, bunu kendince yorumlayan ve buna nizam-ı cedid, yani yeni düzen diye bakan bir bakışla, Osmanlı devlet adamları ve sarayın bakış açısıyla bir yenilenme çabasına giriyor Osmanlı Devleti. Bu zamanla dallanıp budaklanıyor, çeşitleniyor, kendi içinde farklılıklar arz ediyor. Yani birbirinden farklı olarak bu gelişmelere bakan versiyonlar ortaya çıkıyor. Bu versiyonların, belki hani bu fraksiyonların, modernleşme anlayışı içerisindeki fraksiyonların mücadelesi söz konusu oluyor. Tabiatıyla aynı zamanda Osmanlı modernleşmesiyle beraber Avrupa'daki bu modernleşme çalışmalarının meydana getirdiği siyaset yelpazesinin benzeri bir siyasi yelpaze çeşitlenmesi Osmanlı içerisinde de gerçekleşiyor. Bunları daha önce zaman zaman ele aldık. Yeri geldikçe de dönüyoruz. Tekrar bu mevzulara bakıyoruz, atıfta bulunuyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde Osmanlı 19. yüzyılında hem bu yeni kurumlar, mevzuat, hem de yeni fikirler Osmanlı dünyasına biraz yerli, milli optikten geçerek bunları içselleştirmeye, temellük etmeye, Türk İslam tarihinden, Osmanlı tarihinden örnekler vererek bunlara bir zemin bulmaya çalışan gayretleri gördük. Ve nihayetinde önemli tarihi dönüm noktaları vardı. Yani ıslahat, tanzimat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, bunlara eşlik eden anayasalar, nihayetinde milli mücadele ve birinci meclis ve akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetimi, Halk Fırkası adıyla başlayan tek parti yönetimi, bu tek parti dönemi içerisinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka gibi çok partili hayatı deneyen başarısızlıkla sonuçlanmış teşebbüsler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ölümüyle 11 Kasım'da İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan yeni süreç, bu milli şeflik dönemi olarak adlandırılacak bir süreç. Bu dönemi takiben yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde İsmet İnönü değişmez genel başkan ve milli şef olarak ilan ediliyor. Tabii bunun demokratik olmadığı, demokrasi vaat etmediği de ortada. O dönemin dünyası zaten demokrasi karşıtı bir siyasi iklim, hava oluşturmuş durumda. Dünyada antidemokratik bütün eğilimler yükseliyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. Bu eğilimler Türkiye'de özellikle CHP içerisindeki belli grupları etkilemekle beraber tam nihai bir başarı kazanamıyor. Çünkü Türkiye bu bahsettiğimiz Osmanlı modernleşmesi 18. yüzyıldan 19. yüzyıla ve nihayet 1. meclisle 2. meşrutiyet dönemi 1. meclis tecrübeleriyle çok ciddi bir meclis, hürriyet, anayasa, muhalefet düşüncesi, iktidarın denetlenmesi düşüncesi, bütün bunların hukuk çerçevesinde gelişmesi düşüncesi, yapılan hatalardan çıkarılan derslerle mesela askerlerin, bürokratların hakimiyetinin yanlıştığı meselesi konularında, mecliste bir denetim, müzakere olması konularında bir ciddi hem elitler arasında hem vatandaşlar arasında paylaşılan bir siyasi kültür var. Dünyadaki bu antidemokratik eğilimlerden etkilenen gruplar CHP içerisinde başka yerlerde bir takım ağırlıklar kazanmış olmakla beraber hem Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün hem de İsmet İnönü'nün bu olup bitenlerden rahatsızlıkları da biliniyor. Bu rahatsızlık aynı zamanda bunun böyle gitmeyeceğini bilmekten kaynaklanan bir tecrübeye de dayanıyor. Nihayet 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın, faşist İtalya'nın ve onlarla işbirliği yapan güçlerin Stalingrad kuşatmasını mütakiben burada yenilgi sürecinin başlaması, geri çekilme sürecinin başlamasıyla beraber dünyada yeniden demokrasi dalgasının yükseldiği bir dönem yaşanacak. Yükselmeye başladı. Henüz savaş bitmemiş ama artık demokrasi cephesi olarak adlandırılan tarafın seçimi kazanacağı kanaati yerleşmeye başlamış. Ama demokrasi cephesinin içerisinde de tabii bir tuhaflık var. Hiç de demokrat olmayan Sovyetler Birliği, tek partili komünist rejimle yönetilen totaliter bir ülke. Yani Nazi Almanyası'nı, faşist İtalya'yı aratmayacak kamplarla, insan hakları ihlalleriyle, diktatörlüğüyle bilinen işte Stalin'in hüküm sürdüğü bir ülke de bu cephenin içerisinde ve bu ülke aynı zamanda savaşta büyük kayıplar vermiş olmakla beraber savaştan büyük bir galibiyetle çıkıyor ve bu galibiyetinin neticelerini almak istiyor. Alırken de işte Balkanları kurtardığında Balkanları işgal ediyor. Böylece Türkiye'nin Balkanlar ve Kafkaslar'da komşusu haline geliyor. Akabinde bu dönemler zarfında bunu da hatırlatmak lazım. İran'da ve Yunanistan'da Sovyetler Birliği'nin desteklediği komünistlerin taraf olduğu hükümet darbeleri, iç savaşlar yaşanıyor. Yani şöyle düşünürsek Türkiye'nin kuzeyinde Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasları mütakiben iki komşu ülkede daha birisi İran doğuya açılışını temsil eden coğrafyada, diğeri Bulgaristan'ın doğu bloğuna, Sovyetler Birliği'ne katılmasıyla beraber batıya açılışını temsil eden Yunanistan'da. Bu bakımdan Türkiye Sovyetler Birliği'nin saldırmazlık paktını imzalamaması yüzünden de çok ciddi olarak bir güvenlik endişesi içerisine giriyor. Bu güvenlik endişesinin tarihi kökleri de var. Türkiye-Rusya arasındaki savaş ve mücadeleler Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesinde ve yıkılmasında ana amillerden biri olmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye güvenlik endişesi bakımından Sovyetler Birliği'ni dengeleyecek bir Batı ittifakı arayışı içerisinde. Diğer taraftan içeride problemler var. Bu tek parti döneminden, İkinci Dünya Savaşı'ndan, dünyadaki bu olup bitenlerden etkilenmiş katı müdahaleci devletçiliğin beraberinde getirdiği kıtlık, darlık buhranları vatandaşı, iş adamlarını, esnafı rahatsız etmiş durumda. Bütün bunların maliyeti de bürokrasinin yaptığı hatalar da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne, parti olarak iktidarda o ve yönetici olarak da Cumhurbaşkanı, milli şef olarak takdim edilen İsmet İnönü'ye kesiliyor. Ve dediğimiz gibi görüntüye baktığımızda milli şef değişmez, genel başkan ve Cumhurbaşkanı olarak görülüyor. Buradan antidemokratik olduğu açık ama İsmet İnönü bu iki durumu değerlendirerek demokrasi istikametinde bir açıklama yapıyor. Geçtiğimiz programda işaret etmiştik. 19 Mayıs 1945'te. Böylece yeni siyasi parti kurmanın imkanı açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu esneyecek, yeniden çok partili hayata geçecek bir yumuşama sinyalini veriyor. Doğru zamanda, doğru bir okumayla ve tecrübeli bir devlet adamı, siyaset adamı olan, ikinci meşruiyetten bu yana olup bitenleri yakından takip eden, karakter itibariyle de temkinli, olup bitenlerden ders çıkararak kendisini değiştirmeyi, dönüştürmeyi bilen bir asker, kurmay asker olan İsmet İnönü bu olup bitenleri bu istikamette yorumluyor. Bu yorumun neticesinde dediğimiz gibi parti kurmaya izin veriliyor. Milli Kalkınma Partisi kuruluyor. Milli Kalkınma Partisi'nin hikayesini anlattık. Çok başarılı olmuyor ama asıl önemli olan husus Demokrat Parti'nin kuruluşu olacak. O kuruluşu da toprak reformu etrafındaki tartışmalar etrafından kısmen aralamıştık. Demokrat Parti kurulacak ama bu kuruluşa geçmeden önce İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki problemleri anlatmak isterim. Evet, İsmet İnönü bunları yapmak istiyor, gerçekleştirmek istiyor ama bu dünyadaki otoriter, totaliter dönemlerden etkilenmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetiminde elde ettiği makamı, mevkiyi, konumu, statüyü kaybetmek istemeyen bir güçlü parti bürokrasi ve devlet bürokratları var. Bunlar İsmet İnönü'nün değişim, dönüşüm, yeni çevrelere açılma gayretlerini aslında çok benimsemiyorlar. Ona muhalefet ediyorlar. Tabii açıkça değil ama ayak duruyorlar. O yüzden de İsmet İnönü sadece demokrasiye geçişin zorluklarını, muhalefetle ilişkileri, dış alemdeki gelişmeleri değil, parti içerisindeki dönüşümü de dikkate almak, bunu gerçekleştirmek durumunda. Nihayet bu kararla beraber hani biz özellikle diğer partilere, yeni kurulan partilere bakıyoruz ama bence bunun kadar bakmamız gereken bir yerde öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında, çevresinde olup bitenler burada değişimi, dönüşümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o katı devletçi ve hani tek partici anlayışının değişip dönüşmeye başladığını görüyoruz. Ama bu hani bir günden, bugünden yarına olmuyor, bir günde olmuyor. Zaman zaman iki adım ileri, bir adım geri gerginlikler, tartışmalar oluyor, olacak. Tabii İsmet İnönü de böyle düşünüyor olmakla beraber bu geçiş sürecinde biraz hani o yeni partinin hemen iktidar olamayacağını, bir tür kendi kontrollerinde bir muhalefet partisi olmasını, onlara bir sınır çizmek arzusunda olduğunu çeşitli şekillerde ishar ediyor, deniyor, bunu da düşünüyor. Ancak Demokrat Parti'nin kurulmasıyla beraber Demokrat Parti'nin yöneticileri böyle bir danışıklı dövüşe, Muvazzaf Partisi'ne, bir tür uydu muhalif partiye razı olmayacaklarını, gerçek anlamda halkın talep ve şikayetlerini ele alan ve onu temsil etmek iradesinde olan bir kararlılık içerisinde olduklarını gösteriyorlar. Bu da tabiatıyla İsmet İnönü'yü ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da bu problemler içerisinde zorluyor. Zaman zaman gerginlikler, tartışmalar, kırılmalar yaşanıyor. Şimdi mesela bunu özellikle Recep Peker üzerinden takip etmek mümkün. Recep Peker 30'lu yıllarda yükselen önemli isimlerden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, İçişleri Bakanlığı yapmış ve adeta 31 kongresinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideoloğu gibi kendisini görüyor. Üniversitelerde inkılap dersleri veriyor, verilmesini temin ediyor. Bu inkılap dersleri kürsülerini kontrol ediyor. Burada verdiği konferanslardan bir kitap oluşturmuş. Bu inkılap dersleri kitap olarak da yayınlandı. Buraya okuduğunuzda, bu kitabı okuduğunuzda, Recep Peker'i takip ettiğinizde Recep Peker'in hiçbir şekilde demokrasi istemediğini, demokrasiden adeta nefret ettiğini görüyorsunuz. Şimdi Recep Peker yalnız da değil, buna benzer başka gruplar da var. Bunlar CHP içerisinde ağırlıklı bir grup oluşturmuş durumdalar. Yani düşünelim, Mustafa Kemal Paşa genel başkan, genel başkan yardımcısı vekili İsmet İnönü ve üçüncü olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri Recep Peker var. Recep Peker genel başkanlık kurulu dediğimiz kurulun üyesi. Zaman zaman hatta Atatürk'le, İsmet İnönü'yle farklı görüşler yaşıyor, tartışıyorlar ve Mustafa Kemal Paşa onun bazı tekliflerini engelliyor. Recep Peker'i bir yandan İsmet İnönü İçişleri Bakanı, sonra Başbakan olarak atayacak ama diğer yandan da Recep Peker'in bu yeni duruma intibak edemeyen tavırlarından da fevkalade rahatsız oluyor. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kurultaylarda özellikle ciddi anlamda bir değişimin, dönüşümün olmaya başladığını göreceğiz. Bu arada gittikçe Recep Peker'in, yani Başbakanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Peker'in tezleriyle bağdaşmayan bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Değişiyor, dönüşüyor, daha liberalleşiyor, bu ekonomide müdahalecilikten vazgeçiyor. Tek parti anlayışını terk ediyor. Demokrasiyi açıkça teorik olarak savunan bir yere doğru gidiyor. Bütün bunlar Recep Peker'in tezleriyle uyumsuz. Recep Peker Başbakan nihayetinde yine hatırlanacaktır. Adnan Menderes'e çok sert, ağır ifadeleri yüzünden başbakanlıktan olacaktır. Ama İsmet İnönü bu şekilde aslında bu grupları da nasıl bir çıkmaz sokakta olduklarını gösterecek, adım adım Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir değiştirme, dönüştürme gayreti içerisinde ve bu yaşanan gerginlikler dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gruplarla Demokrat Parti sert bir tartışmaya girdiğinde İsmet İnönü son anda devreye girerek bir uzlaşmaya, bir ortak paydaya ve çok partili hayatı devam ettirecek, demokrasi istikametinde gelişmeleri temin edecek müdahalelerde bulunuyor. Hem parti içerisinde hem de siyasi hayat içerisinde. Ama diğer taraftan yine CHP'nin bir açmazı da, CHP bu Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan tehditten fevkalade korkuyor. Batı'yla bir ittifak içerisinde ittifak geliştiriyor ve çok partili hayata geçerken bu çok partili hayatın siyasi yelpazesini tanımlamak istiyor. Yani daha soldan, aşırı soldan gelebilecek siyasi yelpazeye girme çabaları karşısında da çok sert bir reaksiyon gösteriyor. Nitekim bu dönemde özellikle mesela Tan gazetesinin böyle sol bir grup olarak basılması Cumhuriyet Halk Partisi eliyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları, halk evleri marifetiyle oluyor. Bunlar hani tarihimize geçen, gerçekten birbiriyle bağdaşması zor, tenakuz halindeki gelişmeler. Yani bir yandan bir demokratikleşme söz konusu, diğer yandan bunun siyasi yelpazesini sınırlandırmaya, çizmeye çalışan bir İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü birden açılmanın, bu özellikle aşırı solun Türkiye'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve milli güvenliğe zarar verebileceğini düşünüyorlar. Ama diğer taraftan da bunu mesela işte Tan gazetesinin basılması gibi sert, kaba yöntemlerle hayata geçiriyorlar. Bu bakımdan gerçekten zor bir dönem, zor bir süreç. Bu mevzuları konuşmaya önümüzdeki programda devam edeceğiz. Ben Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.